Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Üyesi, Doçent Doktor Yüray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Sohbetimize başlayacağız Yüray Hocam, ama önce biliyorsunuz bir sizin de katkılarınızla kitap armağan ediyoruz dinleyicilerimize. Bunun duyurusunu yapalım Yüray Hocam, ardından sohbetimize başlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda, yani Türk Tarihinin İzinde programında biliyorsunuz her hafta bize ilk ulaşan dinleyicimize, ama ilk ulaşan dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından bir kitabı hediye ediyoruz. Şimdi yapacağınız şey son derece basit. Yayınımız başladı. Şu andan itibaren 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. trttürktarihi@trt.net.tr adresine bir elektronik posta ya da @trt_türktarihi Twitter adresine bir tweet atabilirsiniz. Ya da 535-472-6011 numaralı telefonumuza kısa mesaj gönderebilirsiniz. Hediyemizi, kitabımızı bize ilk ulaşan dinleyicimize gönderiyoruz. Ve bizim programımız Türk Tarihinin İzinde her hafta çarşamba 14.05'te başlıyor. Canlı yayında sizlere ulaşıyoruz. Bizleri dinlemekten kaçınmayınız değerli dinleyicilerimiz. Hocam, duyurumuz böyle. Biraz sonra İran coğrafyası üzerine sohbetimize başlayalım.
Evet, memnuniyetle.
Doçent Doktor Yüray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, bu hafta Türk tarihinin izinde ilginç bir coğrafyadayız. İran coğrafyasında. Bu coğrafya neden Türkler için, Türk tarihi için bu kadar önemli bir coğrafya? Bu coğrafyada ilk Persler mi yaşıyordu? Kim yaşıyordu hocam?
Evet, İran kavramına baktığımız zaman Ari kavramıyla türetilmiş bir kelime. İran coğrafya adı olmuştur. Bir kavim adı değildir. Coğrafya adıdır İran kelimesi baktığımız zaman. Arilere ait ülke anlamına gelmekle birlikte baktığımız zaman Türklerin de çoğunlukla yaşadığı bir coğrafya. Tarih olarak milattan önceki yıllara kadar uzanan bir Türk varlığından bahsedebiliriz. Akhun Devleti bu anlamda Hunlardan sonra Orta Asya'dan batıya ve güneye, batı tarafına ve güneye doğru göç eden Türklerin kurmuş olduğu bir devletti. Akhun Devleti'nin ünlü komutanlarından Aksungur Bey'in İran'da büyük bir isyan olarak ortaya çıkan Mazdek isyanını bastırmada faal bir görev üstlendiğini, yaklaşık 80 bin kişilik bir Türk ordusuyla Sasani Devleti'nin başındaki bu belayı Akhun Devleti'nin komutanının savdığını, yani bastırdığını görüyoruz. Bölgedeki Türk varlığı o gün bugündür devam eden bir, yani yer yer kesintiye uğradığı zamanlar var siyasi varlık olarak, ama insan varlığı olarak devam etmiştir. Siyasi varlık her zaman için insan varlığıyla birlikte mukim olmuştur, yani devamlı olmuştur. Her zaman Türk devletleri diyebileceğimiz bir yapıyı orada daimi surette görmüyoruz, ama parçalı şekilde görüyoruz.
Hocam, Sasani Devleti'nden bahsettiğiniz merak edilir. Kimdir bu devlet?
Sasani Devleti milattan önceki yıllarda Büyük İskender'in bölgedeki seferleri sırasında yıkmış olduğu kadim Part İmparatorluğu'nun ya da Pers İmparatorluğu'nun yerine kurulmuş olan bir Fars kökenli devlettir. Kadim Pers İmparatorluğu'nun devamı Diğer ismiyle de Pers İmparatorluğu'dur. Hahemenşi Hanedanı'nın sonrasında ortaya çıkmış olan Sasani Devleti 642 yılına kadar devam etmiştir. Milattan sonra 642. Milattan önceki çağlardan itibaren devam eden Kadim Pers İmparatorluğu'nun sonudur 642 aslında. 642'den sonra hanedan büyük oranda el değiştirdi İran'da. Ama örtük bir şekilde, parçalı bir şekilde hem dini yapıları hem de hanedanlıkları aslında devam etti. Bir yapı olarak baktığımızda Sasanilerin yaşadığı coğrafyada, hakim olduğu coğrafyada Türkler de bulunuyordu. Yani Sasanilerin siyasi üstünlükleri, hakimiyetleri olduğu bir sırada onların hakim olduğu Maveraünnehir coğrafyasında Türklerin çoğunlukla yaşadığını, Horasan'da, Nişabur'a kadar olan coğrafyada Türk topluluklarının bulunduğunu görüyoruz. Hatta Hindistan'da, Afganistan, Pakistan diye bildiğimiz bugün Himalaya dağ silsilesinin güneyinde Türk varlıklarından bahsediyoruz. Sasanilerin bulunduğu çağda böyle bir nüfus yapısı görülüyor. Irak'a kadar olan coğrafyada biz Akunlardan itibaren yer yer Türklerin gidiş gelişlerini görürüz. Yani Orta Doğu ile Orta Asya'nın ilişkileri İpek yolu ticaretiyle de ilgili olduğu için doğrudan doğruya bir devamlılık arz eder. Sasani Devleti işte bu sırada İpek yolu ticaretini de kontrol eden bir devlet olarak bu bölgede İran coğrafyası diye tanımladığımız coğrafyayla büyük oranda örtüşen bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak Sasanilerden sonraki dönem genellikle Türk hakimiyeti dönemidir. Yani İslamiyet döneminde bölgede İslamiyet'in geldiği sırada artık Türklerin üstün bir güç olarak ortaya çıkmaya başladığını
evet,
ve
hocam,
siyasi varlıklarını da İran'da göstermeye başladıklarını söyleyebiliriz.
Güray Hocam, bugün ilk ulaşan dinleyicimiz Almanya'dan Zeynep Derebaşı oldu. Kendisine bir kitap göndereceğiz. Şimdi Güray Hocamızla birlikte seçeceğiz bu kitabı. Ve sevgili dinleyicilerimiz bizi dinlemeye devam eder ve bize ilk ulaşan dinleyicimiz olursanız önümüzdeki haftalarda da kitap kazanma şansınız devam edecek. Bu armağanlarımızı yollayacağız sizlere. Şimdi Güray Hocamızdan rica edelim, Almanya'dan Zeynep Derebaşı adlı dinleyicimize hangi kitabı armağan edelim hocam?
Evet, Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan Türk tarihinin genel hatlarını bir seyyahın dilinden anlatan Emel Esin'in Türkistan Seyahatnamesini hediye ediyoruz Zeynep Derebaşı dinleyicimize. Sevgilerimiz ve saygılarımızla takip etmeye devam etsin, dinlemeye devam etsin. Belki yeni kitaplar da kazanabilir.
Hocam
güzel bir eser. Evet. Türkistan Seyahatnamesi, Orta Asya Türk tarihinin güncel ve tarihi verilerini birleştiren bir kitap.
Ve sürükleyici bir kitap.
Evet.
Ki okuması çok keyifli.
Önemli bir bilim adamımız Emel Esin Hoca'nın kaleminden çıkmıştır. Hayırlı olsun diyorum.
Güle güle okusun sevgili dinleyicimiz. Ve sorularınız, yorumlarınız için yine biliyorsunuz telefon numaralarımızı 463 34 19 ve 463 34 21. Hocam devam edelim. Sasani Devleti'nden önce Persler zaten. Bu coğrafyanın ilk devleti Persler mi hocam?
Perslerden önce de devletler var. Yani baktığımız zaman kadim İran'ın kuruluşunda hakim yapılar, büyük Darius İmparatorluğu, Dara'nın kurmuş olduğu imparatorluk aslında bir Pers İmparatorluğudur. Ama Dara İmparatorluğu diye de biliniyor. Ardından Büyük İskender'in bölgedeki hakimiyetini dikkate almamız lazım. Roma'nın hakim olmaya çalışması önemli savaşlara sebep olmuştur. Yine İslamiyet'ten sonraki dönemlerde kurulan devletler açısından baktığımızda da 20 kadar önemli devlet ismi sayabiliriz. Yani birbiri ardınca saydığımız zaman bu devletlerin ne kadar parçalı bir şekilde İran coğrafyasında ortaya çıktıklarını anlıyoruz. Yani bugünkü İran coğrafyasında aynı anda yaşayan onlarca devletin olduğu dönemler de vardır. Bunu da belirtmemizde yarar var. Güney İran, Kuzey İran, Doğu İran, Batı İran bölgesinde parçalı şekilde beylikler dönemi halinde devletleri görüyoruz. Mesela Büyük Selçuklu Devleti parçalandığı sırada, Karahanlı Devleti yıkıldığı sıralarda, Gazneli Devleti'nin zayıfladığı dönemlerde Biz İran coğrafyasında onlarca beylik ve küçük devlet görürüz. Yine İslam fethi sırasında 642'den sonraki olaylara baktığımız zaman İran'da sürekli isyanlar dönemi başlamıştır. İç isyanlar dönemi. Nereye karşıdır bu isyanlar? Abbasi halifeliğine karşıdır ve bölgedeki İslam fatihlerine karşı, Türklere karşı vesaire isyanlardır. Dolayısıyla İran birdenbire İslamlaşmamıştır. İslamiyet'i de kolay kabul etmemiştir. Bunu da belirtmemizde yarar var. Yani İran coğrafyasındaki halk eski Zerdüşt dinini, Zerdüşt dinini ya da Mazdek'in sahip olduğu isyankar tavrı büyük oranda devam ettiren bir yapı olmuştur orada. O dikkatimizi çekiyor. Yani Mazdek'i bastıran Aksungur'un ordusu orada aslında kadim ve yerli olan halkın yanında yer almıştı. Yani Fars da olsa Türkler orada yerli Fars halkının yanında yer almıştı. Mazdek haksız bir şekilde yönetime karşı isyan ettiği için Mazdek'e karşı bir destekte bulunmuşlardı. Dolayısıyla Türkler gittikleri coğrafyalarda anlaşılan o ki o dönemde de mevcut halkın talebi, düzeni, devlet kimliğini önemseyen bir yapı olarak varlıklarını sürdürdüler.
Hocam, bizim İslamiyet'e geçişimiz konusu, neden İslamiyet'i kabul ettiğimiz, Türklerin neden İslamiyet'i kabul ettiği konusu tartışmalı konu, tezler var. Şimdi İran halklarının İslamiyet'e geçişinde bizimkiyle benzerlikler var mı?
Farklılıklar var.
Farklılıklar.
Çok önemli farklılıklar var.
Hocam ne gibi?
Bunları aslında izah etmekte yarar var. Bildiğiniz gibi İran Mecusilik diğer ismiyle de Zerdüştlük dininin ateşe taparlığın ya da ateşkedeliğin yaygın olduğu bir coğrafyaydı. Ateşe taparlık inancından vazgeçmeyenler İslamiyet'e karşı bölgede Yezdücert'in yenilmesinden sonra İran'ın son Kisra'sının yenilmesinden sonra da isyana ve siyasi savaşlara devam ettiler. Örtük şekilde İslamiyet'e itaat etmekle birlikte Müslüman halifelere, idarecilere, komutanlara itaat etmekle birlikte sürekli olarak Türklerin de bölgede bulunduğu sıralarda isyan ettiler.
Hocam Abbasiler mi var, Emeviler mi var o esnada?
Hem Emevilere karşı
Hem
hem
Abba.
Abbasilere
Evet,
karşı.
devam edin
Ama
lütfen hocam.
esasında 4 halife döneminde başlamıştır mesela. Yani 3. halife Hazreti Osman zamanında bölgedeki fetih tamamlanınca gönüllü olarak kabul etmişler miydi İslamiyet'i? Bu anlamda tabii ki çoğunluğu cizye veriyordu. İslamiyet'e girmemişti ve mecusiydiler. Yani ateşe tapıyorlardı. Bu inanç bir süre sonra nitekim büyük isyanların çıkmasına da sebebiyet verdi. Bunlardan birisi Abbasiler döneminde 816-836 yılları arasında ortaya çıkan Babek isyanıdır. Babek-i Hürremi'nin isyanı ateşkedelik isyanıdır. Örtülü bir şekilde mecusiliği evlerinde yaşıyorlardı bunlar. Ateşe tapma ayinleri düzenliyorlardı. İslamiyet'i kabul etmemişlerdi ama kendi dinlerini de bir şekilde İslamiyet'i kabul etmiş gibi görünerek gizli şekilde yaşıyorlar. Böyle bir yapıydı.
Hocam bir parantez açalım.
20 yıl sürdü isyanları.
Hocam bu inanışın bugün izleri var mı?
Dünyada her zaman bu tarz inanış şekilleri ya da yapıları olabilmiştir. Yani farklı coğrafyalarda farklı şekiller altında olabilmiştir. Samimi şekilde kabul etmeyenler, tabii ki kabul edenler de vardır. Kabul etmeyenlerin tarzları bu olmuştur. Bu da tabii siyaseten ve dini olarak tehlikeler arz eder. Güvenlik sorunu olmuştur yer yer. İsyanların sebebi anlaşılamamıştır. Mesela Babek el-Hürremi'nin isyanı 20 yıl boyunca İran'ın özellikle Kuzey İran bölgesinde Hazar Denizi kıyılarından Doğu Anadolu'ya kadar olan bölgede hatta Çukurova'ya Suriye'ye kadar uzanan bölgede Bizans'la da ittifak yaparak Abbas halifeliğini kuşatma tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştır. Yani o kadar büyüyen çok geniş bir isyana dönüşmüştür. Bizans imparatoruyla da işbirliği yapmış olması dikkatimizi çekiyor Babek el-Hürremi'nin. İmparatorun gayesi neydi Babek ile işbirliği yapmakla? Elbette düşmanımın düşmanı benim dostumdur siyasetinden başka bir şey izah edemez bunu. Bu kavramla, bu sözle ifade edebiliriz. Babek el-Hürremi'nin isyanını bastıranların da Türkmen komutanlar olduğunu ifade ediyoruz. Boğa Kebir isminde bir Türk komutan. Yine bir başka Türk beylerinden Aşnas et Türki ve Atsız Bey bunlar arasında bulunuyordu.
Hocam peki bu kılıç zoruyla İslamiyet'e geçmişlerdir diyebilir miyiz?
Savaşlarla geçmişlerdir. Tabii baktığımız zaman biz İran'daki Kadisiye ve Nihavend savaşları bütün İran coğrafyasının dört halife döneminde özellikle Hazreti Ömer zamanında fetih anlamına geliyordu. İran'ın fetih meselesinde Halid bin Velid'in, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın önemli gayretleri oldu. Yani sahabelerin önemli çabaları oldu ve büyük savaşlar oldu. Çok sayıda sahabe yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yetiştirdiği öğrencileri, ilk Müslümanlar bu savaşlarda şehit oldular. İran'ın Müslüman olması kolay olmadı. Peki samimi anlamda gönülden bir İslamiyet oldu mu? Olmadı yani kolay olmadı. Bu süreç devam etti. Bunu izah etmek lazım.
Hocam şimdi
çok iyi anlamak lazım.
Birinci yani önemli evet birinci önemli farklılık ben benzerlikler var mı diye sordum. Siz büyük farklılıklar var dediniz. Türklerin İslamiyet kabulüyle İranlıların İslamiyet kabulü arasında birinci farklılık bu gönüllülük meselesi olsa gerek. Çünkü evet. Biz evet çok gönüllü.
Mesela Türk hanlarının önemli bir kısmı doğrudan doğruya İslamiyet'i kendileri kabul etmişlerdir.
Kısacık,
bir savaş olmaz. Büyük
evet.
Savaşlar. Yani tek bir savaşla böyle yıkıcı bir etkiyle yüzleşerek zoraki teslim olarak İslamiyet'e girme olayı yok. Türklerde.
Ama İran'da hocam.
Savaş olmuştur ama savaştan dolayı İslamiyet'e girme olayı olmamıştır. Gönüllülük esasına bağlı olarak İslamiyet'e girmişlerdir. Buna özellikle vurgu yapmakta yarar var. Çünkü belgeler genellikle bu istikamette. Olaylar bunu gösteriyor.
Peki hocam bu iki ayrı Türklerin dininin tek tanrılı bir din, gök tanrı dini olmasıyla İranlıların dininin az önce siz bahsettiğiniz Mecusi dini olması İslamiyet'e geçişte bir farklılık yaratmış olabilir mi?
İkinci husus o. Tam da onu ifade etmemiz gerekiyordu.
Buyurunuz hocam.
İkinci olarak da biz puta tapma geleneğinin Türklerde açıktan bir şekilde ayinler ya da tapınaklar yaparak bir puta tapma geleneğinin olmamasını söyleyebiliriz. Önemli bir farktır. Türklerin inanışı ile eski Türk inanışındaki Tanrı inanışının İslamiyet'teki tevhid ve tek Allah, tek Tanrı inanışıyla örtüşmüş olması ve İslamiyet'teki bazı sosyal hayat umdelerinin mesela yardımlaşma umdesini sayabiliriz. Hatta bunlar arasında baktığımız zaman çok önemli gördüğümüz benzerlikler arasında İslamiyet'teki savaş anlayışında adalet için savaş anlayışı vardır. Yani Türklerde baktığımız zaman bu adalet kavramını karşılığı olarak könüli görüyoruz. Köni olan kişi, adil olan kişi devlette daim olur ve hakim olur. İslamiyet adalet üzerine kurulan devleti tavsiye ediyordu. Dolayısıyla Türklerdeki adalet anlayışıyla İslamiyet'teki hükümdarın adaletli olması, devletin adaletli olması ilkesi örtüşüyor orada. Alplik geleneği baktığımız zaman Türklerde alplik savaşçılık bir kişinin cesaret sahibi olması o kişinin bir insan adı alabilmesi için çok önemlidir. Mesela Boğa ismini bir kişinin Boğaç ismini alabilmesi kolay bir şey değildir. Onunla ilgili bir kahramanlık sergilemiş olması lazım. Arslan ismini almasının sebebi arslan kavramını hak edecek, o kelimeyi temsil eden bir cesaret göstermesi lazım. Bütün bu şahıs adlarına baktığımız zaman biz İslamiyet'teki kahramanlık umdesine, cesaret umdesine uygun bir eski Türk adeti, kültürü görüyoruz. İslamiyet geçmiş kavimlerin yani kendisine girmemiş olan, İslamiyet'e girmemiş olan kavimlerin İslamiyet'le örtüşen umdelerini yaşatan bir dindir. İster Türk olsun, ister Arap olsun, ister Avrupalı, İngiliz olsun fark etmiyor. İslamiyet'le örtüşüyorsa o kişinin adı, kimliği, kültürü onu yaşatan bir dindir. Ondan dolayı Türkler İslamiyet'e girince milli kimliklerini, benliklerini, adlarını, kültürlerini unutmadılar, yaşadılar. Ama başka dinlere giren Türkler önemli ölçüde kaybettiler. Yani böyle bir şeyi de reel olarak görüyoruz.
Hocam varlığını devam ettirmekte büyük
zorluklar çektiler. Bu anlama geliyor bu.
Güray Hocam, Türklerde bu adlandırma konusu yer adları, coğrafya adları olsun, şahıs adları olsun önemli. Bir programımızda sırf bunu ayıralım. Türklerde adlandırma ilginç bir konu bu. Bunu konuşalım.
Evet.
Şimdi bir nefeslenelim hocam, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte Türk tarihinin izini sürmeye devam ediyoruz. İran coğrafyasındayız. Şunu da duyuralım Güray hocam, dinleyicilerimiz bizi arıyor ama artık bu haftanın kitabını verdik. Çok teşekkür ediyoruz ilgileri için bütün dinleyicilerimize. Önümüzdeki hafta diyoruz başka bir kitap, başka bir dinleyicimize ulaştıracağız. İran coğrafyası hocam, şimdi burada Mecusi dininden olmaları İranlıların İslamiyet'e geçişteki direnci oluşturan noktalardan birisi galiba.
Evet, tabii İslamiyet'le benzerlikleri var mıdır bu dinin şeklinde bir soru da akla gelebilir.
Şu da akla gelebiliyor hocam, Mecusi dini neyi kapsıyor, ne tür bir inanç sistemi bu?
Mecusilik, ateşkedelik ya da zerdüştlük eski tarihi gelenekleri olan Hint kökenli bir din. Aslında baktığımız zaman Sasaniler zamanından önce Ahamenişiler ya da Hahamenişiler zamanında böyle bir mitolojik kaynak olarak Avestalardan hareketle bir takım metinler de var. Bu metinlerin farklı nüshaları var. Yani onlarca farklı Avesta metninden bahsedebiliriz. Hangisi doğrudur konusunda da çeşitli tartışmalar var. Dolayısıyla mitolojik bir din, yani pagan bir din baktığımız zaman. Tanrı anlayışı açısından da bu kitaplar içerisinde farklılıklar var. İslamiyet'e benzeyen yönleri çok açıkça uygulama açısından yok. Ama teorik anlamda baktığımız zaman felsefi yönlerinde örtüşen yerler var İslamiyet'le, örtüşmeyen yerler var. Mesela iyilikle kötülüğün savaş halinde olması, sonunda iyiliğin galip gelmesi vesaire. Bunlar genel ilkeler anlamında bütün dinlerde de görülebilecek şeyler. Yani iyilik, kötülük kavramı göreceli bir şey sonuçta. Neye göre, nasıl, ne kötü sayılmalıdır sorusunu sormak lazım. O açıdan baktığımızda ilkesel anlamda detaylara inersek İslamiyet'le örtüşmüyor çoğunlukla. Türklerin eski kültür ve inanışlarında görülen gök tanrı inancında ise detayda da önemli örtüşmeler var. Az önce işarette bulunduk bazı şeylere.
Evet hocam.
Mesela meydanlarda heykeller yapıp ona tapma ayinlerinin olmaması. İran'da var bu tür ayinler. Yani Avesta'ya göre veyahut da Zerdüştlük dinine göre ateş tapınaklarının olması, orada ateşe tapma ayinlerinin düzenlenmesi gibi bir takım uygulamalar. Mesela Türklerde görülen şaman geleneğinde şaman kendisi ben tanrıyım demiyor. Bir din adamı görevi görüyor. Yarı tanrıyım vesaire de demiyor.
Tıbbi görevi.
Bana hocam, inanın evet. Da demiyor o. Sadece bir otacıdır o aslında. Yani evet. Türklerin dininin şamanizm diye adlandırılması da sonradan bu sosyologların, tarihçilerin vesaire yaptığı
ve bir yanlış şey. Bir
bu anlamda hocam, baktığımız evet. Zaman tutarsızlıkları olan bir adlandırmadır. Yani şamana göre bir din adı verilmesi çok da anlamlı değildir. Çünkü bir din adamına göre eğer bir din adlandırılacak idiyse İslamiyet'e de imamizm denilmesi gerekirdi. Yani çok mantıklı değil bu adlandırma. Onu demek istiyorum.
Hocam zaten burada Asen Turan hocamız Gazi Üniversitesi'nden bu şamanlık ve tengri dini arasındaki farkı Türk tarihinin izinde programında burada vurguladı. Siz de aynı kanadasınız zannediyorum.
Tengri kavramı tek tanrı demektir zaten.
Evet.
Tengri kavramı tek olan tanrı anlamına gelir. Dolayısıyla tanrıda kut bulmuş kavramında biz tek olan Allah'tan idarecilik yetkisini almış olan insan demektir. Bunu Abbas halifesi ya da İslam halifeleri öncesinde sonrasında kendilerini Hazreti Peygamber'in varisçisi sayarlar. Yani bir nevi peygamberin yerinde temsilci saydıkları için yine İslam halifeleri de kendilerini zillullah fil arz sayarlar. Yani Tanrı'da kutbu olmuş demektir bunun Türkçesi.
Bu,
yani Allah'ın
bu.
İzniyle hayatta kalıyoruz, yaşıyoruz, idare ediyoruz demektir. Bu bütün ülkelerde görülebilecek bir, farklı şekillerde görülebilecek bir anlayıştır ama doğrudan doğruya Türklerdeki eski inançla örtüşüyor. Onu demek istiyorum.
Yani bu uyum detayda, var hocam. Evet.
Detayda çok sayıda uyumlar var. Mesela kurban kesme olayı vesaire. Bununla ilgili inançlar, ahiret inancı. Bunlar çok önemli örtüşmelerdir. Ve İslamiyet aslında burada tam da tamamlayıcı, mütekamil hale getirici ve yaşatıcı bir görev görmüştür. Ayrıca Orta Asya'da müthiş bir Çin baskısı var Türkler üzerinde siyasi ve sosyolojik olarak, hatta dini olarak. Uygurlar her ne kadar maniheizme girdilerse de bu dinde fazla kalamayarak tekrar başka bir eski dinlerine dönme veya İslamiyet'e girmeye yöneldiler. Nitekim 9. yüzyıldan sonra Uygurlar büyük oranda İslamiyet'e girdiler Karahanlılar döneminde. Bu şunu gösteriyor. Uygurların da tabiatına uygun olan din İslamiyet idi. Ancak İslamlaşma Türkler arasında da tabii 8. 9. yüzyılda hızlı bir şekilde yayılmakla birlikte, İran coğrafyasının ötesinde Orta Asya'da yayılmakla birlikte, İran coğrafyasında, Kuzey Kafkasya'da, Sibirya'ya kadar olan coğrafyada çok sayıda farklı topluluğun İslamlaşması devam etti 15. yüzyıla kadar. Bunu da ifade etmemizde yarar var. 16. 17. yüzyılda bile Orta Asya'nın farklı yerlerinde İslamlaşmamış, özellikle İran coğrafyasında da İslamiyet'e girmemiş topluluklardan bahsedebiliriz.
Bunlar vardı hocam.
Yani Moğollar evet. Zamanında da var. Bunu da ifade etmekte yarar var. Moğolların mesela İslamiyet'e girmeleri 14. yüzyıldan itibarendir.
Hocam şimdi bu her insanın istediği dine tabii ki inanabilecek ve bizim için de yaratılmış hem insan hem diğer bütün canlılar onu yaradandan ötürü bir Müslüman olarak bize emredilmiştir ki bunlara saygı ve sevgi duymak durumundayız. Orta Doğu coğrafyasında bu son dönemde çok zulme maruz kalan bu Yezidilerin bu Mecusilik diniyle bir alakası var mı hocam?
Tabii Yezidilik genel olarak bugün Hristiyanlık çatısı altında da gösteriliyor ama o çok doğru da değil. Yani tam olarak Hristiyanlık mezhebi olarak sayılmıyorlar da Hristiyanların açısından baktığımızda. Ama Hristiyanlığa yakın, Hristiyanlığın bir tarzı ve değişik versiyonu olarak tanıtılıyor. Öyle bir algı var. Yeni yayınlarda da değerlendirmelerde de Yezidiler için bunu görürüz. İlginç bir kavram Yezidi adını almış olmaları. Onların Arap olmakla birlikte bir taraftan da İslamiyet'te pek de sevilmeyen bir kavram etrafında, yani Yezid'in adı etrafında toplanmış olmaları bölgede böyle öbek şeklinde kalmalarına neden olmuştur. Sayısal anlamda da azalmaya neden olmuştur diyebiliriz.
Evet hocam, o bu İslamiyet'i geçtikten sonra İran coğrafyasında o süreç hangi dönemde tamamlandı?
İran coğrafyasında İslamlaşma süreci 15. yüzyılda büyük oranda tamamlandı. 15. yüzyılda Safeviler zamanında, özellikle Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi hanedanı zamanında bölgedeki İslamlaşma tamamlandı. Nüfus tekamülü de, nüfus yerleşmesi de büyük oranda 16. 17. yüzyılda son haline geldi diyebiliriz. Moğolların İslamlaşmasını 1282'den itibaren İlhanlılar zamanında, Ahmet Teküdar'dan itibaren, 3. İlhanlı hükümdarı Ahmet Teküdar Han'dan itibaren görüyoruz. Ahmet Teküdar Han'ın doğrudan doğruya İslamiyet'i kabulüyle Moğollar birdenbire İslamiyet'e de girmediler. Daha sonraki hanlardan bazıları da İslamiyet'i, aileden bazıları da kabul etmekte zorlandı. Hatta öyle olmuştur ki İlhanlıların 15. yüzyıla kadar ailesinden bazıları İslamiyet'i kabul etmediği için Hicaz bölgesine girişlerinde sorun olmuştur Moğol ailesinin. Çünkü İslamiyet'e girmemiş birinin Haremeyn-i Şerife'ine, yani Mekke ve Medine'ye ziyareti her zaman için memnu, yani yasak kabul ediliyordu. Hukuken yasaktı. Bundan dolayı da biz Moğolların tam anlamda İslam dinine girişlerinin Osmanlı zamanında gerçekleştiğini söyleyebiliriz hocam, zaman dilimi olarak.
Türklerin izini sürmeye başlayalım hocam coğrafyada. Bu Akunlar öncesinde topluluklar olarak varlığından bahsedebiliyoruz, Türk varlığından. Evet. Ama ilk devlet olarak Akunları mı sayıyoruz hocam? Bir de İskitlerin bu coğrafyaya alakası olmuş muydu?
Evet, İskitlerin bölgeden bir geçişleri var ama kalıcı bir şekilde yerleşmeleri söz konusu değil. İskitler daha çok Karadeniz'in kuzeyinde, Deşti, Kıpçak ve Balkanlarda, Orta Asya'dan Balkanlara kadar olan Karadeniz kuzeyindeki coğrafyada, kısmen Anadolu'da, Çukurova ve Mısır'da yer aldılar. İran'dan da bir geçiş yaptılar. Ama İran coğrafyasında bir istiladan başka bir uğrak ya da üstlenme olarak yer almadılar. Burada bir şey daha hemen belirtmemizde yarar var. Tarık Zafer Tunaya'nın İskitler, Sakayitler üzerine çeşitli görüşleri var. İskitlerin dili hangi dildi? Kültürleri hangi kültürdü üzerine? Araştırmalara baktığımız zaman Bizans kaynaklarında, İslam kaynaklarında, eski mitolojik kaynaklarda, Herodot tarihinde İskitler Türk tarihi ve kültüründe en çok filolojik olarak da kullandıkları eşyalarda, adlandırmalarda, isimlendirmelerde İskit kavramında baktığımız şey örtüşen nokta itibariyle Türkçe konuştukları, bir Türk devleti kurdukları ve aynı zamanda da İskitlerin yayıldıkları coğrafya itibariyle, çıkışlarından son olarak geldikleri coğrafya itibariyle sonraki Türk göçleriyle aynı istikamette gelmiş olmaları dikkat çekici. Yani Hunlar Karadeniz kuzeyinden gittiler İskitlerden sonra. Avarlar Karadeniz kuzeyinden gittiler. Aynı şekilde
Bulgarlar,
Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Kuman Kıpçaklar, İlhanlılar ki biz İlhanlıları veya Cengiz ailesini tamamen Moğol'da sayamayız. Yani Moğol kavramı baktığımız zaman bugün birleştirici bir kavram değil. Yani birçok topluluk var, Türkçe konuşuyor. Kendilerini Moğol değil, Türk-Tatar kabul ediyorlar. Veyahut da Moğol kavramını da bir üst kavram olarak görmekle birlikte önemli bir kısmı kendilerini daha çok Türk-Tatar kabul ediyorlar. Biz Türk-Moğol kavramını da burada kullanmanın uygun olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkler Moğollar zamanında da İran'da hakimdiler.
Peki hocam, Tarık Zafer Tunaya'nın ne yönde tespitleri, bu yönde mi?
Tarık Zafer Tunaya eski Asur yazısı ve Sümer dili üzerine Amerika'daki araştırmalar ve kendi çalışmaları ile ilgili bir karşılaştırma yapıyor. Oradaki kavramlar, kelimeler üzerinde bir karşılaştırma yaptığında Orta Asya'daki Çağatay Türkçesinde, Anadolu Türkçesinde görülen kelimeler ile filolojik olarak eski Sami dili arasındaki benzerlikleri karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmalarda yaklaşık olarak 850 kelimenin örtüştüğünü görüyor.
Ama hocam, diller arasında buna ödünçleme deniyor Türkolojide. Bu olabiliyor zaten.
Diller arasında ödünçleme bu kadar görülmez ama yani.
Hocam Sümerli.
Alışveriş anlamında baktığımız zaman.
Bu bir
tez yani. Amerika'da yapılan çalışmalarda görülüyor bu. Tabii bu Avrupa'daki bilim adamlarının değil de yerli bir bilim adamımızın yani Tarık Zafer Tunaya'nın yapmış olması önemli. Çünkü o daha fazla rakamlar ileri sürenlerin görüşleri var, az sürenler de var. Bunlar arasında karşılaştırma yapıyor, kendisi yeniden bir tez ortaya koyuyor. Bu açıdan önemli. Yani o tezlerin eleştirisini yaparak, yanlışlarını da göstererek ortaya konmuş olması. Sonuçta Türkler Orta Asya'ya da bir yerden gittiler, bir yerden geldiler sorusuna cevap. O zaman biz Orta Asya'ya giderken İran'a gitmişler miydi sorusunu soruyoruz. Evet, İran'a Akunlardan önce, Hunlardan önce, İskitlerden önce anonim tarih kaynaklarımızda, İslam tarih kaynaklarında, Osmanlı tarih kaynaklarında şöyle bir ifade geçer. Oğuz Han'ın soyu işte Kayı nesli ile ilgili şecere sayılırken Yafes Han'a, Yafes'e bağlanır. Yafes'ten de Nuh Aleyhisselam'a bağlanır. Yani Nuh'un gemisinde Nuh Aleyhisselam'ın akrabaları ya da arkadaşları arasında sonuçta
evet hocam.
O gemide hepsi inanan bir topluluk vardı. Yani Nuh Aleyhisselam için ikinci Adem denildiğine göre Mutlaka Nuh Aleyhisselam'la
hocam,
birlikteyiz yani. Orada öyle görünüyor.
Bitirmişiz. Neslihan'dan uyarı geldi Güray Hocam. Süremizi doldurmuşuz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Güray Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta İran coğrafyasında Türk tarihinin izlerini sürmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.